Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann, 69. ayrım. Sınıfta kenarlarda bir yerlerde oturan Perlman ayağa kalktı. Kalktığı pek fark edilmemişti. Kısa boylu ve çalışkan öğrencilerden biriydi Perlman. Konunun özeti diye başladı sessizce ve saygıyla. Bu arada ürkek ürkek gülümseyerek başını ileriye uzatıyordu. Eyüp Peygamber kitabı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Eyüp Peygamber'in Tanrı tarafından binbir türlü eziyet ve işkenceyle cezalandırılmasından önceki durumu konu ediliyor. Bu bölüm 1'den 6'ya kadar dizeden oluşuyor. İkinci bölümde işkence ve varılan sonuç anlatılıyor. Üçüncü bölümde ise Perlman'ın soruyu böylesine istekli yanıtlamasından çok duygulanmış olan Bay Ballerstedt, "Doğru, çok doğru anlattın. Bu kadar yeter Perlman," diye sözlerini kesti ve not defterine yüksek bir not attıktan sonra "Henry'si, şimdi de siz devam edin," dedi. Henry'si, hiçbir şeyle ilgilenmeyen o uzun boylu haylazlardan biriydi. İkide bir açıp kapadığı sustalı çakısını pantolonunun cebine koyup gürültüyle ayağa kalktı. Alt dudağını sarkıttı ve kalın bir erkek sesiyle öksürdü. Yumuşak başlı bir çocuk olan Perlman'ın yerine onun derse kaldırılmasına hepsinin canı sıkılmıştı. Cızırdayarak yanan gaz lambalarının altında iyice ısınmış olan sınıfta öğrenciler yarı uyku halinde derin düşüncelere ve hayallere dalmışlardı. Hepsi de pazar yorgunuydu. Sıcacık yataklarından istemeye istemeye kalkmışlar, sabahın buz gibi sisli havasında oflayıp puflayarak ve dişlerini gıcırdatarak yola koyulmuşlardı. Kısa boylu Perlman'ın ders boyunca ninni söyler gibi anlatmasını tercih ederlerdi. Ama şimdi Henry'sinin tatsızlık çıkaracağına kuşku yoktu. Henry'si kaba bir sesle, "Siz bu konuyu işlerken ben sınıfta yoktum," dedi. Bay Ballerstedt şöyle bir gerildi, yumruğunu hafifçe sıkıp salladı. Dudaklarını kıpırdattı ve kaşlarını çatarak genç Henry'sinin yüzüne sert sert baktı. Sinirinden tir tir titreyerek ve kıpkırmızı olmuş suratıyla, "Demek öyle," diyebildi. Dili çözülmüş ve oyun kazanılmıştı. Çabuk çabuk hareketlerle ve akıcı bir konuşmayla, "Sizden hiçbir zaman bir şey beklenmez," diye devam etti. "Her zaman bir özrünüz vardır zaten Henry'si. Geçen hafta hasta olup gelemediyseniz, aradan geçen günlerde işlenilen konuları sorup öğrenebilirdiniz. Birinci bölüm işkenceden önceki durumu, ikinci bölümde işkenceyi anlattığına göre, üçüncü bölümde felaketlerden sonraki durumunu anlatıyor. Bunu parmaklarınızı sayarak da söyleyebilirdiniz ama siz kendinizi hiç derse vermiyorsunuz ki. Sadece tembel bir öğrenci olmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda zayıf yanınızı iyi gösterip kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu durum böyle devam ettiği sürece notlarınızda bir düzelme olacağını hiç beklemeyin. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın Henry'si. Hadi şimdi oturun yerinize. Vassar Vogel, siz devam edin." Kalın kafalı ve inatçı bir çocuk olan Henry'si gürültüyle yerine oturdu. Sıra arkadaşının kulağına eğilip terbiyesizce bir şeyler fısıldadı ve sustalı çakısını yeniden çıkardı cebinden. Öğrenci Vassar Vogel ayağa kalktı, gözleri çapaklı, kalkık burunlu, kepçe kulaklı ve tırnaklarını yiyen bir çocuktu. Yumuşak ve ezik bir sesle konuyu sonuna kadar anlattı ve Eyüp Peygamber'in Uz ülkesinde başına gelenleri anlatmaya başladı. Önündeki sırada oturan çocuğun arkasına gizlediği eski ahiti açmış ve son derece masum bir şekilde ve kendisini bütünüyle derse vermiş yüz ifadesiyle okuyordu. Bakışlarını duvardaki bir noktaya yöneltiyor ve kitaptan sessizce okuduklarını arada bir duraklayıp keh keh öksürerek sefil bir Almanca'ya aktarıyordu. Çok çirkin bir çocuktu fakat Bay Ballerstedt dersine iyi çalıştığı için onu çok övdü. Bütün öğretmenler Vassar Vogel adlı bu çocuğu pek seviyorlardı. Ona kendilerine ve öteki öğrencilere çirkinliğinden dolayı haksızlık yapmadıklarını göstermek için sürekli başarılarını övüyorlardı. Din dersi devam ediyordu. Daha başka çocuklar da kaldırıldı derse. Eyüp Peygamber'in Uz ülkesinde yaşadığı felaketler ve çektiği acılarla ilgili öğrendiklerini bir bir anlattılar. Büyük felaketler yaşamış olan büyük tüccar Kasbaum'un oğlu Gottlieb Kasbaum, sarsılmış ve saygınlığını yitirmiş ailesine rağmen yine de çok parlak bir not aldı. Çünkü Eyüp Peygamber'in 7000 baş koyunu, 3000 devesi, 500 çift öküzü, 500 eşeği ve pek çok kölesi olduğunu tamı tamına söylemişti. Daha sonra İncil'ler açıldı. Bazıları daha önceden açmışlardı ve hep birlikte okumaya başladılar. Bay Ballerstedt'in açıklama yapması gereken bir yere gelince din dersi öğretmeni kendisini yine şöyle bir şişirdi ve "Şimdi," dedi ve her zaman yaptığı şeyleri yine yaptıktan sonra Anlaşılmayan o nokta üzerine ahlak kurallarıyla ilgili düşüncelerini de içeren genel bir konuşma yaptı. Hiç kimse onu dinlemiyordu. Sessizlik ve uyuşukluk hakimdi bütün sınıfta. Sürekli yanan kaloriferler ve gaz lambaları içerinin sıcaklığını artırmıştı. Ve 25 öğrencinin soluğu ve ter kokusu havayı iyice ağırlaştırmıştı. Sıcaklık, yanan gaz lambalarının tatlı cızırtısı ve kitaplarını okuyan öğrencilerin tek düze sesleri bu sıkılmış beyinleri iyice uyuşturuyor ve karmakarışık bir düşler alemine götürüyordu. Küçük Kont Kaimöl'ün İncil'den başka Edgar Allan Poe'nun Olağan Dışı Öyküler ve Gizemli Olaylar adlı kitabını da açmış, başını o pek de temiz olmayan soylu eline yaslamış okuyordu. Hanno Budambrock, yorgun ve bitkin bir halde geriye yaslanmış, gücünü kaybetmiş ağzı ve bulanık gözleriyle Eyüp kitabına bakıyor, satırları ve harfleri bir karartı halinde görüyordu. Kral motifini ve Münster kapısını düşündükçe yavaşça göz kapaklarını indiriyor ve için için ağladığını hissediyordu. Bu huzurlu ve her türlü tehlikeden uzak sabah dersi hiç bitmesin diye bütün kalbiyle dua ediyordu. Ancak eşyanın tabiatına uygun olarak ders yine de bitti ve okul hademesinin çaldığı çanın kulakları sağır eden sesi bütün koridorlarda yankılanarak bu 25 genç beyni o tatlı düşler dünyasından zorla uzaklaştırdı. Bay Ballerstedt bugünlük bu kadar dedi ve adını yazmak ve dersi yaptığını belgelemek için öğrencilerden sınıf defterini getirmelerini istedi. Hanno Budenbrock önündeki İncil'i kapattı, titreyerek ve sinirli sinirli esleyerek ellerini kollarını gerdi. Fakat kollarını iki yana bırakıp vücut yorgunluğunu bütünüyle üstünden atmak isteyince bir an için yavaşlayan ve duracak gibi olan kalp atışlarını hızlandırmak için çabuk çabuk ve kendisini zorlayarak soluk alıp verdi. Şimdi sıra Latince dersindeydi. Dersin bittiğinin farkına bile varmayan ve hala Poe'nun kitabını okuyan arkadaşı Kay'ın yüzüne umutsuzca baktı. Mermer gibi damarları olan karton kaplı Latince kitabını çantasından çıkardı ve bugün için işlenilmesi gereken sayfayı açtı. Hayır, altları kurşun kalemle dümdüz çizilmiş ve beşer beşer numaralanmış, okunması ve anlaşılması zor bu kara satırların içeriğini bilmesi mümkün değildi. Bir tek satırı bile ezbere okumak şöyle dursun, anlamlarını da bilmiyordu. Bunu izleyen ve bugün için hazırlanılması gereken öteki satırların da tek bir cümlesini bile anlayabilmiş değildi. Hanno yanında oturmuş sınıf defterine bir şeyler yazan Adolf Tottenhaum'da dönerek umutsuzca bir sesle ''Ne demek bu desiderant patula jovis arbore glandes?'' diye sordu. ''Ah, hepsi birbirinden saçma. İnsana eziyet etmek için yazmışlar.'' ''Nasıl mı?'' dedi Tottenhaum ve yazmaya devam etti. Jüpiter ağacının palamutları, meşe ağacı. Doğrusu ben de pek bilmiyorum. Hanno, sıra bana gelirse ne olur biraz yardım et diye yalvardı ve kitabı öteye etti. Sınıf birincisinin umursamaz bir tavırla ve soğuk bakışlarla başını salladığını görünce yana doğru kaydı ve sıradan kalktı. Durum değişmişti. Bay Ballerstedt sınıftan çıkmıştı. Onun yerine şimdi bir başkası oturuyordu kürsüde. Kırmızı boynu daracık gömleğinin yakasından ip gibi dışarıya taşmış, seyrek beyaz sakallı, cılız ve beyaz kıllı ellerinden biriyle silindir şapkasını baş aşağı tutmuş, kısa boylu, çok zayıf ve içi geçmiş bir adam, kollarını germiş dimdik oturuyordu karşılarında. Öğrenciler ona Örümcek adını takmıştı ama gerçek adı Profesör Huchkop'tu. Verilen arada koridoru denetleme görevi ona verilmiş olduğundan sınıflara da bakması gerekiyordu. ''Lambaları söndürün, perdeleri açın.'' dedi. Bunu söylerken sesine mümkün olduğu kadar çok güç veriyor ve büyük bir çabayla kolunu havaya kaldırıp döndürüyordu. ''Herkes aşağıya, temiz havaya, hadi bir daha söyletmeyin bana.'' Işıklar söndürüldü, perdeler hızla açıldı, solgun gün ışığı odayı doldurdu. Buz gibi sisli hava geniş pencerelerden içeri girdi. Bu sırada ortaokul ikinci sınıf öğrencileri Profesör Huchkop'un önünden geçerek kapıdan dışarı çıktılar. Yalnızca sınıf birincisinin içeride kalmasına izin vardı. Hanno ve Kay'ı kapıda buluştular ve pırıl pırıl merdivenden yan yana indiler ve sessiz holden geçtiler. İkisi de susuyordu. Hanno çok perişan görünüyordu. Kay da düşüncelere dalmıştı. Büyük avluya vardıktan sonra kırmızı renkli ıslak fayansların üstünde gürü halinde dışarıya çıkmış olan her yaştan sınıf arkadaşlarının arasında bir aşağıya bir yukarı dolaşmaya başladılar. Kızıl, sivri sakallı gençten bir öğretmen sağlıyordu denetimi burada. Şık giyimli bir öğretmendi. Adı Doktor Goldener'di. Mecklenburglu ve Holsteinli zengin ve soylu çiftlik sahiplerinin oğullarının kaldığı bir pansiyonu vardı. Kendisine emanet edilen bu soylu gençlerin etkisinde kalarak meslektaşları arasında alışılmışın dışında bir giyim tarzı benimsemişti. Renkli ipek kravat takıyor, modaya uygun kısa bir ceket, paçalarından ipler sarkan parlak renkli pantolonlar giyiyor ve kenarları sırma şeritli kolonyalı mendiller taşıyordu. Mütevazi bir aile çocuğu olarak böyle gösterişli giysiler ona hiç yakışmıyordu. Örneğin o kocaman ve kaba saba ayakları sivri burunlu ve düğmeli çizmelerin içinde pek gülünç görünüyordu. Sürekli birbirine sürttüğü, parmaklarını birbirine geçirdiği ve gülümseyerek seyrettiği kaba ve kırmızı ellerini nedense pek beğeniyordu. Başını hafifçe eğerek geriye atıyor, gözlerini kırpıştırıp burnunu kırıştırarak ve yara açık ağzıyla "Yine ne oldu?" demek ister gibi bakıyordu karşısındakinin yüzüne. Ama yine de kibar bir insandı. Okulun avlusunda cereyan eden yasak pek çok olayı görmezlikten geliyordu. Son anda biraz daha çalışmak için yanında bir kitapla aşağıya inmiş bir öğrenciyle karşılaşınca görmemiş gibi davranıyor ve ondan uzaklaşıyordu. Yatılı öğrencilerin kapıcı Bay Schlemiel'in eline para tutuşturup pasta aldırdıklarını, güreş tutan iki öğrenci arasındaki güç gösterisinin kavgaya dönüşmesini, çevrelerini saran sözde bilir kişileri ya da arkadaşlığa yakışmayan davranışta bulunanları yakalayıp zorla tulumbanın altına tutarak ıslattıklarını ve rezil ettiklerini de görmezden geliyordu. Kay ve Hanno'nun zaman zaman birlikte dolaştığı arkadaşları biraz fazla gözü pek kabadayı ve hayrat çocuklardı. Savaş kazanmış ve gençleşmiş bir ülkede büyümüş bu gençlerde kabadayıca davranışlar ve şiddete yönelme erkeklikten sayılıyordu. Teknik deyimlerin sıkça kullanıldığı, aşırı samimi ve aynı zamanda da pek kibar bir argo dille konuşuyorlardı. İçki ve sigara içmeye, beden gücüne ve jimnastik yapabilme başarısına çok değer veriliyordu. Pısırıklar ve kendini beğenmiş hanım evladı çocuklar ağır eleştirilere uğruyor ve horlanıyordu. Kalkık yakalı ceketle dolaşırken gördüklerini yakaladıkları gibi tulumbanın altına tutup ıslatıyorlardı. Sokakta elinde bastonla dolaşanlar da zorla jimnastik salonuna götürülüyor ve herkesin gözü önünde küfür ve sopayla karışık bir eğitimden geçiriliyordu. Hanno ve Kay'ın birbirleriyle konuştukları şeyler okul avlusunun ıslak ve soğuk havasını dolduran gürültü karmaşası arasında biraz yabancı ve tuhaf kaçıyordu. İki arkadaşın arasındaki bu dostluk okulda uzunca bir süredir biliniyordu. Bunun arkasında bir bit yeniği arayan ve bunu bir başkaldırma sanan öğretmenler onların birlikteliğine istemeye istemeye göz yumuyorlardı. Bu iki arkadaşın kişiliklerini çözemeyen okul öğrencileri de bu dostluk ilişkisine nefretle bakmışlar ve onları biraz tuhaf yaratıklar olarak gördükleri için kendi hallerine bırakmışlardı. Kont Kay Möln, hoyratlığıyla ve söz dinlemez davranışlarıyla arkadaşları arasında yine de belli bir saygı uyandırıyordu. Hanno Budenbrock'a gelince bütün çocukları döven uzun boylu Henry'si bile pısırıklığından ve çıtkırıldığından dolayı ona el kaldırmaya karar veremedi. Onun yumuşacık saçlarından, zarif vücut yapısından, ürkek, soğuk ve üzgün bakışlarından her nedense korkuyordu. Avlunun yan duvarının dibine dikilip arkasını duvara yaslayan Hanno, titreyip esneyerek ceketine sıkı sıkı sarılırken, "Kay, çok korkuyorum," dedi. "İçimde müthiş bir korku var. Bütün bedenim zangır zangır titriyor. Öğretmen Bay Mantelsak korkulacak bir adam mı gerçekten? Söylesene Kay, şu lanet olası Latince dersi bir bitse. Alacağım uyarı sınıf defterine yazılsa, sınıfta kalsam ve bu işkenceden bir kurtulsam. Bundan korkmuyorum. Ancak bunun yol açacağı rezaletten korkuyorum." Kay yeniden düşüncelere daldı. Bu Roderick Usher figürü bugüne kadar yaratılanların en ilginci, dedi birden ve çabuk "Bütün ders onu okudum. Günün birinde ben de böyle güzel bir öykü yazabilsem keşke." Küçük Kont Kay Möln öykü yazma denemeleri yapıyordu. Bu sabah okul ödevini yapmaktan daha önemli işlerim var derken bunu kastettiğini anlamıştı Hanno. Küçük bir çocuk olarak onda uyanan öykü anlatma merakı yazarlık denemelerini geliştirmiş ve kısa zaman önce de ilk meyvesini vermişti. Kay bir masal yazmıştı. Her şeyin kızıl bir parıltı halinde yandığı, metal ve gizemli korlar halinde yerin derinliklerindeki kutsal atölyelerde ve insan ruhunun derinliklerinde geçen, içinde doğanın ve insan ruhunun karşı konulmaz gücünün tuhaf bir şekilde birbirine karıştığı, altüst olduğu, değiştirildiği ve arındığı fantastik bir serüvendi yazdığı. Öykü coşkulu, anlamlı, biraz abartılı, özlem ve tutku dolu bir dille yazılmıştı. Hanno bir öyküyü tanıyordu ve çok seviyordu. Ama şu anda Kay'ın çalışmalarından ya da Edgar Allan Poe'dan konuşacak halde değildi. Yeniden esnedi ve geçenlerde piyanoda bestelediği bir parçayı mırıldanarak derin derin iç çekti. O bunu hep yapıyordu. Düzenli çalışmayan kalbini biraz güçlendirmek için sık sık içini çeker ve derin derin soluk alırdı. Bunu yaparken de kendi bestelediği ya da başkasına ait bir parçayı mırıldanmak onda bir alışkanlık haline gelmişti. ''Bak işte geliyor şu bizim sevgili Tanrı'' dedi Kayı. ''Bahçesinde dolaşıyor.'' Hanno ''Sevimli bir bahçe'' dedi ve kahkahalarla güldü. Sinirli sinirli gülüyor ve gülüşünü tutamıyordu. Mendilini çıkarıp ağzına tuttu ve Kayı'nın ''Sevgili Tanrı'' dediği öğretmene baktı. O okul müdürü Vuliçke'ydi ve avluya çıkmıştı. Oldukça uzun boylu bir adamdı. Başında geniş kenarlı siyah şapkası, kısa top sakalı ve ileriye doğru çıkık bir göğsü vardı. Kısa pantolon giymişti ve huni biçimli kirli kolluklar takmıştı. Öfkeden acı çeker gibi görünen bir yüz ifadesiyle fayansların üzerinde çabuk çabuk yürürken kollarıyla da tulumbayı işaret ediyordu. Su boşa akıp gidiyor diye. Bir grup öğrenci ondan önce davranıp koşarak tulumbayı kapattı ve suyun akışını durdurdu. Fakat uzunca bir süre orada kaldılar ve şaşkın bakışlarla tulumbayı ve kıpkırmızı bir suratla koşup gelen Doktor Goldener'e bakan, genizden gelen boğuk ve heyecanlı bir sesle ona bir şeyler söyleyen müdürü seyrediyorlardı. Müdür Vuliçke anlaşılmaz bir dudak sesiyle homurdanır gibi konuşuyordu. Vuliçke adındaki bu müdür çok korkunç bir adamdı. Hanno'nun babasının ve amcasının öğrencilikleri sırasında müdürlük yapmış ve 1871 yılında ölmüş olan neşeli ve sevecen eski müdürün yerine gelmişti. O tarihte bir Prusya lisesinde öğretmen olan Doktor Vuliçke'nin atanmasıyla birlikte bu eski okula yeni ve değişik bir ruh gelmişti. O yılların anlayışına göre klasik eğitim daha çok bir dinlenme, gününü gün edip idealleri yok sayma anlamına gelen neşeli bir amaç olarak icra edilirken, şimdi ise otorite, sorumluluk bilinci, iktidar, görev aşkı ve kariyer gibi kavramlar büyük önem kazanmıştı. Müdür Vuliçke'nin her konuşmasında öğrenciler tetkikar bir biçimde söylediği gibi, ''Büyük felsefecimiz Kant'ın koşulsuz buyruğuydu bayrağı taşımak.'' Okul devlet içinde devlet olmuştu ve o katı Prusya yönetim anlayışı her şeye öyle egemen olmuştu ki yalnızca öğretmenler değil aynı zamanda öğrenciler de kendilerini memur gibi hissediyorlardı. Düşündükleri tek şey kariyerlerinde ilerlemekti ve bu da yöneticilerin gözüne girmekten geçiyordu. Yeni müdürün göreve başlamasıyla birlikte okul binasının sağlık ve estetik bakımdan onarılmasına ve yenilenmesine başlandı. Her şey hızla ve başarıyla bitirildi. Yeni dönemin lüksünün olmadığı fakat hoşgörü, ruh, neşe, iyi yüreklilik ve güler yüzlüğün hakim olduğu eski sınıflar ve koridorlar daha sevimli, daha etkileyici değil miydi sorusu dolaşıyordu kafalarda. Müdür Vuliçke'nin kişisel özelliklerine gelince ruhsal yapısı anlaşılmaz, dışa kapalı, inatçı, kıskanç ve katlanılması çok zor bir eski ahit tanrısıydı. Kızarken olduğu gibi gülümserken de korkunç bir anlatım vardı yüzünde. Sahip olduğu o son derece büyük güç onu müthiş kaprisli, ne yapacağı kestirilemeyen, anlaşılması zor bir adam yapmıştı. Espriler yapmayı ve şakalaşmayı seviyordu ama yaptığı esprilere gülenlere müthiş kızıyordu. Korkularından karşısında tir tir titreyen öğrenciler ona karşı nasıl davranılması konusunda ne yapacaklarını bilemiyorlar ve şaşırıp kalıyorlardı. Ona istemeyerek de olsa saygı göstermekten ve gazabına uğrayan birini yüce adaletiyle yargılayıp parça parça etmemesi için alçak gönüllülükle yaklaşmaktan başka bir şey kalmıyordu geride. Kayı'nın ona takmış olduğu adı sadece kendisi ve Hanno Buddenbrock kullanıyordu. Bu adı arkadaşlarının yanında söylemekten kaçınıyorlardı. Özellikle de çok iyi tanıdıkları o donuk ve hoşgörüsü soğuk bakışlının yanında. Bu iki çocuğun yaşıtlarıyla anlaştıkları hiçbir konu yoktu aslında. Ötekilerin tatmin olduğu öç alma ve karşı koyma biçimlerine de yabancıydılar. Alay etmek için onların öğretmenlere taktıkları adlardan nefret ediyorlardı. Çünkü alay olsun diye taktıkları bu adlar onları eğlendirmek şöyle dursun, gülümsetmiyordu bile. İnce yapılı Profesör Hitchcock'a örümcek ve baş öğretmen Ballerst'e de papağan adlarını takmalarını pek basit, soğuk ve her türlü espriden uzak buluyorlardı. Bu aptalca adlandırmalarla akıllarınca da öğretmenleri devlet hizmetinin yüklediği ağır sorumluluktan kurtarma girişiminde bulunuyorlardı. Evet, küçük kont Kayı Möln biraz fazla iğneleyiciydi. Kendisi için de Hanno için de bir adet geliştirmişti. Öğretmenlerin gerçek adlarının önüne bir bay sözcüğü ekliyor ve onlara Bay Ballerstedt, Bay Mantelsack Bay Hitchcock diye hitap ediyordu. Böylesi bir hitapla öğretmenleri hem küçük düşürüyorlar hem de öğretmenlerle aralarına bir soğukluk ve mesafe koyarak kendilerini onlara karşı yabancılaştırıyorlardı. Hocalarından söz ederken öğretmenler diyorlar ve ders aralarında birbirleriyle konuşurken onların olağanüstü birer yaratık, iğrenç kişilikler ve bir çeşit canavar olduklarını söyleyip kendilerince eğleniyorlardı. İçinde eğitim gördükleri okuldan öyle bir vurguyla söz ediyorlardı ki sanki kendi okullarından değil de Hanno'nun amcası Christian'ın yattığı akıl hastanesinden konuşuyorlardı. 69. ayrımın sonu. Sayfa no 633. Devamı 70. ayrımda.